Ayrım 27.
İcma ile bugün saptanan bir husus, yarın bir başka şuranın bir başka icmağı ile değiştirilebilir. Çünkü nas ile belirlenmemiş konularda ahkam, hükümler, kuralların değişmesi esastır. Aksi takdirde hayatla çekişmeler başlar ve şura emri etkisiz kalır. Şükür. Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarından biri olan şükür, isim ve fiil olarak 70'e yakın yerde geçmektedir. Kur'ansal bir terim olarak şükür, insanın kendisine ulaşan nimeti düşünmesi ve bunu bir takım dış belirtilerle ortaya koyması anlamındadır. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın sayısız nimetlerini kullanan insanın bu nimetlerin sahibini düşünmesini ve hizmetine sunulan nimetlerden duyduğu mutluluğu bir takım davranışlarla ortaya koymasını şükür ve şükretmek olarak anıyor. Türkçedeki teşekkür ve şükran kelimeleri de şükür kökünden gelmektedir. Kur'an terminolojisinde şükrün karşıtı küfürdür ki nimeti örtmek, unutmak ve görmezlikten gelmektir. Bakın küfür mede. Şükür, Allah'a imanın belirişlerinden biri olarak gösterilmektedir. Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun tipik özelliklerinden birinin de nimetlere şükretmemek olduğunu söyler. İnsanların çok azının şükrettiğini ifadeye koyan ayetlerin sayısı 20 civarındadır. Örnek olarak, bakın Bakara 243, Yunus 60, Yusuf 38, Gafir 61. Şükrün nasıl yerine getirileceği meselesi de konunun önemli sorularından biridir. Şükrün Kur'ansal yapısını değerlendiren müfessirler, onun üç yolla yerine getirilebileceğini tespit ederler. Düşünce yolu, dil yolu, aksiyon yolu. Bunların ilki, nimetlerin sahibi olan Allah'ı düşünmek, ikincisi Allah'ı dil ile anmak, üçüncüsü de nimetlerin sahibi olan Allah'ın kullarını o nimetlerden yararlandırmaktır. İslam ahlakında şükrün dile getirilişine tahdis-i nimet, nimetleri dile getirmek denir. Duha suresi 11. ayetten kaynaklanan bu deyimin ifade ettiği esas anlam, genel kanıya göre sahip olduğumuz nimetlerden başkalarına da sunmaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim şükrü yerine getirmenin yolunun aksiyon ve hizmet sergilemek olduğunu açıkça belirtiyor. Sebe suresi 13. ayet şöyle der. Ey Davud ailesi, şükür olarak amel sergileyin. Fakat kullarım içinde bu anlamda şükredenler çok azdır. Hazreti Peygamber, Allah kuluna bir nimet verdiğinde onun eserini kulu üzerinde görmek ister diyerek şükrün bir söz ve düşünce olmaktan çok bir fiil olması gerektiğine dikkat çekmiştir. Şükürle hamdin karıştırılması da konunun dikkat çeken taraflarından biridir. Denmiştir ki şükür çok geniş çerçeveli hamdin içinde yer alır. Bakın hamd mede. Ancak hamd yalnız dille yapıldığı halde şükür fiille yerine getirilir. Ayrıca şükür mutlaka elde edilen bir nimet karşılığında yapılır. Oysa ki hamd nimetin sahibine nimet bize ulaşmasa da yapılmaktadır. Bunun içindir ki artmasını istediğimiz şeyler için şükrederiz. Tağut, azgın, firavun ruhlu kişi veya topluluk. Tağutun kökü olan tuğyan, türevleriyle birlikte tağut dahil 40 civarında yerde geçer. Tağutun yer aldığı ayet sayısı ise 8'dir. Tağut, çoğulu tavait kavramını anlamak için tuğyan kelimesini tanımak gerekir. Tağutun Kur'an ilimleri müteassıslarınca tespit edilen manaları tuğyan köküyle daima ilgilidir. Kur'an tağutu, tuğyanı yaşayan ve yaşatan kişi ve kudret anlamında kullanır ve Allah'a imanın gerçek anlamına ulaşması için tağuta karşı çıkmanın zaruretine dikkat çeker. Bakara 256. Nisa suresi 51. ayet, Araplardaki okuma yazma bilenlerin, aydınların cibt ve tağuta inandıklarını ve müminleri onlara inananlardan daha aşağı gördüklerini söyleyerek bunu kınıyor. Bu ayette tağut, ruhsuz putlara ad olarak cepte karşılık, ruh ve şuur sahibi put, yani ilahlaştırılmış, putlaştırılmış insan anlamında kullanılıyor. Arap dilcileri tağutu, dişil ve erkeği aynı, azgın, sınır tanımaz, Allah yerine kendisine tapılan, zulüm, cebir ve şiddet kullanan firavun ruhlu, şeytan yaratılışlı varlık olarak manalandırmaktadırlar. Hayırdan alıkoyan, hayra engel olan tüm kişi ve güçlere de tağut denmektedir. Tağutun görüneni yanında görünmeyeni de vardır. Putların tağut olarak adlandırılmaları, onların tuğyanları ifadede birer vasıta olmalarındandır. Esasında tağut daima akıl ve ruh sahibi varlıktan yani insandan olur. Ve Allah'a karşı küfre sapanların dostları tağuttur ve onlar tağut yolunda savaşırlar. Bakara 257, Nisa 76. Bunların belirgin özelliklerinden biri de davalarının, problemlerinin çözümünü tağuta havale etmeleridir. Her zaman tağutu hakem yaparlar. Nisa 60. Tağuta karşı çıkan ve ona uşaklık etmekten kaçınanlara sonsuzluğun muştuları sunulacaktır. Zümer 17. Lanetlenen ve Allah'ın gazabına uğrayarak en iğrenç cezaya çarptırılanlar, domuz maymun suretine çevrilecek, tağutun uşağı kölesi abede haline getirileceklerdir. Maide 60. Bu konuda bakın Mesmede. Şimdi tağutun kişiliğini, rolünü ve tavrını daha iyi tanımak için onun karakteristik niteliği olan tuğyanı görelim. Tuğyan, isyan ve günahta sınır tanımayacak ölçüde ileri gitmektir. Ragıp Tuğyan Mede. Fiziksel güçlerin normal sınırları aşacak şekilde faal hale gelmeleri de tuğyanla ifade edilebilmiştir. Mesela Kur'an, Nuh tufanı sırasında suların köpürüp azmasını tuğyan kökünden bir fiille ta'a ifade etmektedir. Hakka 11. Ne ilginçtir ki suların tuğyanıyla boğulan Nuh devri zalimlerini Kur'an, zulme sapan, tuğyan edip azan bir kavim olarak anmakta, bakın Necm 52 ve insanın tuğyanını, tabiatın tuğyanıyla cezalandıran varlık ve oluş prensibine dikkat çekmektedir. Bu da Kur'an'ın kelam mucizelerinden biridir. Hakka suresi 5. ayette Semud kavmi azgınlarının Taiyye ile helak edildiğini söylüyor. Bu Taiyye de tuğyan kökünden türeyen bir isim olup, tuğyan eden insanları cezalandırmak için yaratıcı tarafından devreye sokulan tuğyan edici bir tabiat kuvvetini ifade etmektedir. Bu ayette cümle o şekilde düzenlenmiştir ki, Taiyye hem Semud kavmini helak eden kuvveti hem de bu kavmin helakine sebep olan tavrı aynı anda ifade etmektedir. Bu üslup harikasını dikkate aldığımızda anılan ayetin tercümesinin şöyle verilmesi gerekir. Semud kavmine gelince, onlar Taiyye, tuğyan eden, azan bir topluluk oldukları için Taiyye ile yani azıp kuduran bir tabiat kuvvetiyle mahvedildiler. Ayrıca bakın Şems 11. Tuğyan insanın tabiatında vardır. İş öyle sanıldığı gibi değil. İnsan gerçekten azar. Alak 6. Bu yaratılış gerçeğini veren ayetin ardından insanın tuğyanının temel sebebi gösteriliyor. Bu sebep insanın kendisini hiç kimseye muhtaç olmayacak bir konuma gelmiş görmesi istisnadır. Tuğyan insanın egosunun kendini ilahlaştırması, her şeyin herkesin üstünde görmesi halinde tecelli ettiğinde doruk noktadır. Kur'an'a göre bu doruk noktanın tipik temsilcisi Firavun'dur. Bakın Taha 24-43, Naziat 17. Firavunlar medeniyeti bir tuğyan medeniyetiydi. Batışları bu yüzden olmuştur. O sütunlar saraylar sahibi firavunlar. Onlar ki ülkeler boyunca tuğyan sergilediler ve oraları fesada boğdular. Sonunda Rabbin onların üzerine azap kamçısını yağdırıverdi. Fecr 11-13. Ne ilginçtir ki tuğyan babaları olan firavunların ezdiği İsrail oğulları, sonunda firavun yolu olan tuğyana sapmaktan kurtulamadılar. Onların ilahi gazaba uğramalarına bu sapma sebep oldu. Taha 80-87. Şunun altını bir kez daha çizmeliyiz. Kur'an, temel fıtrat prensiplerinden biri olarak şunu ısrarla belirtir. Bütün uygarlık ve saltanatların çöküşü azmak yüzündendir. Bu daha çok madde ve ondan kaynaklanan değerlere aldanarak azmaktır. Her çöküşün altında bu yatar. Bakın Terefmede. Nitekim Naziat suresi 37-38. Ayetler, tuğyan ile iğreti hayatı ve dünya nimetlerini ilahlaştırma arasında bağ kurmaktadır. Tuğyana sapanların cezaları bir tabiat tuğyanı olan ateşle verilecektir. Cehennem, tabiat kuvvetleri tuğyanının tipik ve çok güçlü bir belirişidir ve tuğyancı zalimlerin cezalandırılmasında en uygun yol cehennemle ceza yoludur. Naziat 39. Şu bir gerçek ki cehennem bir gözetleme yeridir. Tuğyana sapmışlar için bir dönüş varış yeridir. Nebe 21-22. Böyle olduğu içindir ki cehennem ehli birbirlerini suçlarken sürekli "Seni tuğyana ben itmedim" şeklinde konuşacaklardır. Ve onlar "Tuğyana sapmış bir topluluk idiniz. Haydi görün sonunuzu" hitabını duyacaklardır. Kaf 27, Saffat 23-31, Sad 55-56. Tuğyan, insanın güzele ve iyiye desteklik eden dengesinin belini kıran bir illettir. Bu yüzden Kur'an, tuğyanı istikamet, dosdoğru yürüyüşten bir sapma olarak gösteriyor. Bakın Hud 112. Tuğyana sapmanın musallat edici denge bozukluğu insanı aldatır, kuruntu ve hayale esir eder. İnsan bu duruma gelince nefs egosunun oyuncağı olur ve karanlığı ışık, şapı şeker zannetmeye başlar. Kur'an bu sırra dikkat çekerken inkarcıları, tuğyanları içinde oynayıp oyalanan gafiller olarak tanıtır. Bakın Bakara 15, En'am 110, Araf 186, Yunus 11, Müminun 75, Tur 32. Tuğyan çemberinde gaflet ziliyle oynaşanlarda oluşan en öldürücü hastalık, ışığı ve güzeli getiren ve gösteren her söz ve uyarının tuğyanın yoğunluğunu artırmaktan başka bir işe yaramamasıdır. Bu bir tağut illetidir. Tağut illetine tutulanlarda öğüt ve uyarı beklenenin tam tersi bir etki yaratır. Tağutun zulüm ve dehşeti biraz daha artar. Maide 64-68, İsra 60. Tuğyan kavramının bu Kur'ansal yapısını gördükten sonra tağutu kısa bir ifadeyle şöyle tanımlayabiliriz. Tağut, her devirde firavun ruhlu kişilerle onların yardakçıları olan güruhun genel adı cins ismidir. Anlaşılan odur ki her devirde birden çok tağut bulunur. Tağutların kabile çapında, millet çapında olanları yanında bölgesel ve internasyonal olanları da bulunacaktır. Bunlar birbirlerinden habersiz olabilecekleri gibi organize de olabilirler. Hatta İblisler Parlamentosu, Hizbu Şeytan, Evliya-u Şeytan gibi birlikler, beraberlikler vücuda getirebilirler. Aralarında hiyerarşik bir düzen kurabilir, paralellik veya entegrasyona gidebilirler. Böyle olunca da tağuti sistemler, parlamentolar prensipler geliştirilebilir. Mesela Muhammed İkbal, ölümü 1938, emperyalist batılıların oluşturdukları sömürü düzeninin temsilcilerinin vücut verdikleri organizasyonu İblisler Parlamentosu diye anmıştır. Aynen bunun gibi tağutlar parlamentosu deyimini de kullanabiliriz. Kur'an bu noktada evliyaut tağut, tağutun dostları, görev arkadaşları, destekçileri deyimini kullanıyor ki yukarıda işaret ettik. Kısacası tağut, Kur'an terminolojisinde iblis şeytan, kuvvet ve idealinin fiziksel güç ve birimler haline gelmesini, aksiyona dönüşmesini gerçekleştiren insani unsurdur. Tahrim, haram kılmak. Bir şeyi haram ilan etmek, haramlaştırmak anlamlarındaki bu kelime, yasaklanmış şey demek olan haram kökünden türemiştir. Haram, türevleriyle birlikte Kur'an'da 70'ten fazla yerde geçmektedir. Tahrim, bir şeyin aklın ilk anda fark edebileceği veya fark edemeyeceği gerekçelerle tanrısal vahiy tarafından yasaklanması demektir. Kur'an'a göre tahrim yetkisi yalnız Allah'ındır. Allah'ın haramlığını ilan etmediği her şey mübahtır. Bu Kur'ansal yaklaşım İslam bilginleri tarafından şu şekilde formüllendirilmiştir. Eşyada asıl olan ibahadır. Bunun açık anlamı Allah'ın yasakladığını açıkça belirtmediği bütün hususlarda ve alanlarda serbestlik esastır. Bu demektir ki Kur'an ve Kur'an ilimleri açısından bir şeyin helal veya haram dairesine girdiğini tespit için o şeyin haramlar arasında yer alıp almadığını araştırmak gerekir. Helalliğine ilişkin hüküm aranmaz. bir şey haramlar arasında yoksa otomatik olarak onun helal olduğuna hükmedilir. Bu bir anlamda hukuktaki suçun kanuniliği ilkesine benzer. Kanun tarafından bütün unsurlarıyla tanımlanmayan bir şeye suç adını vermek mümkün olmaz. Bu ilke Kur'an'da vahiylik ilkesi şeklinde ifadeye koyabileceğimiz bir yaklaşımla belirlenmiştir. Tahrim, Allah'ın tekelinde olduğuna göre din adına Hazreti Peygamber'in bile haramlaştırma yetkisi yoktur. Kur'an şöyle diyor: "Ey inananlar! Allah'ın size helal kıldığı şeylerin temiz olanlarını kendinize haram etmeyin." Maide 87. Ve "Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyleri neden haram ilan ediyorsun?" Tahrim 1. Tahrim yetkisinin Allah'ın tekelinde oluşunu ifadeye koyarken Hazreti Peygamber şöyle diyor: "Helal Allah'ın kitabında helal kıldığı, haram ise yine Allah'ın kitabında haram kıldığı şeydir." Hazreti Peygamber'in haramlaştırma gibi görünen beyanlarının tamamı Kur'an'ın doğrudan veya dolaylı bir tespitine dayanmaktadır. İslam'ın bu yaklaşımı, onun temel ilkelerinden biri olan şu kabulün bir uzantısı halinde karşımıza çıkar. Dinin kurucusu ve koyucusu Allah'tır. Peygamber sadece tebliğ edip uygulamayı gösterir. Bakın din mede. Allah'ın helal kıldıklarını haram ilan etmek, tanrılık sınırlarına tecavüz olduğu gibi, onun haram ilan ettiği şeyleri helal kılmaya kalkmak da Allah'ın haklarına tecavüzdür. Kur'an-ı Kerim, Maide suresi 2. ayette bu noktayı da dikkatlere sunmaktadır. Kur'an'ın birçok ayetinde ise böyle bir girişim, azgınlık, zulüm ve haklara tecavüz, Allah'a iftira olarak anılmaktadır. Bakın Bakara 229, Nahl 116, Talak 1. Tasliye, salat getirmek. Salat getirmeye tasliye denir. Tasliye, dua anlamındaki salat kelimesinden türemiş olup, lügat anlamıyla dua etmek demektir. Kur'an terimi olarak iki temel anlamı vardır. Namaz kılmak, Hazreti Peygamber'e salat ve selam getirmek. Salat edene musalli denir. Tasliye faaliyeti, Allah ile kul ve Hazreti Peygamber'le ümmet arasında karşılıklı bir diyalog oluşturur. Bu faaliyete gerek Allah'tan ve Hazreti Peygamber'den bize inişinde, gerekse bizden Allah'a ve Hazreti Peygamber'e yükselişinde meleklerin de katıldığını Kur'an bize haber veriyor. Bakın Ahzab 43-56. Buna göre musalli sıfatı aynı anda hem Allah'ın hem meleklerin hem de insanlarındır. Bu demektir ki dua faaliyeti, yaradanla yaratılanların her kategorisi arasında bir kucaklaşma ve aşk ilişkisi vücuda getirir. Hazreti Peygamber'e salat ve selam getirmek, Kur'an-ı Kerim tarafından ontolojik ve kozmik değeri olan bir faaliyet olarak verilmektedir. Çünkü Hazreti Peygamber, varlık ve oluşun yaratılmış en büyük ruhu ve şuurudur. Ve o, Allah'ın Hay, sürekli diri isminin kesiksiz tecellisine muhatap olduğu için her an insanlık dünyasıyla da temastadır. O halde ona salat ve selam getirmek, onunla sürekli diyalogda olmak, o büyük ruh tarafından kesiksiz hatırlanmak anlamına gelecektir. Bu noktaya temas eden 10 civarında hadis vardır. Bu hadislerin dayandığı yaratılış prensibini Kur'an-ı Kerim şu şekilde vermektedir: Allah ve onun melekleri o peygambere sürekli salat ederler. Ey inananlar, siz de ona salat ve selam edin. Ahzab 56. Hazreti Peygamber'e salat ve selamın en kısa şekli şudur: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'ım Hazreti Muhammed'e ve onun ehli beytine salat ve selam et. Doğaldır ki her insan bu salat ve selam cümlesini istediği eklerle zenginleştirebilir. Nitekim tarih içinde bu yapılmış ve Hazreti Peygamber'e salat ve selam tertipleyen birçok kitap vücuda getirilmiştir. Salat ve selam konusunda geniş bilgi için bakın Öztürk Son Peygamber Salat ve Selam bahsi. Tayyere, uğursuzluğu başkalarına yüklemek. Tayyere veya tıyere Arapçadaki tayr kökünden gelir. Tayr ve tayr, Ragıp'ın da ifade ettiği gibi havada uçan her şeye denir. Uçağa tayyare ve tayire denmesi de bu yüzdendir. Tayir daha çok kuş anlamındadır ve Kur'an'da bu anlamda birçok yerde kullanılmıştır. Tayyare veya tıyere, uçan şeylere, özellikle kuşlara bakarak iyi ve kötünün gelişine ilişkin hüküm vermek veya tahminde bulunmaktır. Tayyare bir tür falcılıktır. Araplar tayyareyi çok kullanırlardı. Önlerine çıkan kuşun cinsine, uçuş yönüne bakarak geleceğe ilişkin beyanlarda bulunurlardı. Tayyare, sonraki zamanlarda sadece kötülüğe ve kötüye ilişkin tahminleri ifade için kullanılmıştır. Türkçe'de baykuş veya karga sesiyle uğursuzluğa hükmetmede andığımız putperest geleneğin bir uzantısıdır. Kur'an, tayyareyi sadece kötülüğe yorma anlamında kullanır ve sadece kuşlarla değil, insanlarla da tayyare yapıldığından bahseder. Kur'an'a göre tayyare, bir putperest geleneği ve bir inkar kaosudur. İnsana yakışmayan, peygamberler yoluna ters düşen bir tutum ve anlayıştır tayyare. Kur'an, insanın insanla tatayyuruna, tayyareye gitmesine yer verir. İnsanın tayyare yoluyla başına gelenleri, karşılaştığı uğursuzlukları, kendi dışında birilerinin veya bir şeylerin sırtına yıkmasına şiddetle karşı çıkan Kur'an, insanın kendine dönmesini ve karşılaştığı sonuçları kendi elinin ürünü bilmesini istemektedir. Tayyare'den bahseden ayetlerin hemen hepsi bir takım eski ümmetlerin, kendi hesaplarına uymayan nebileri uğursuzluk aracı ve sebebi sayan ifadelerine yer vermektedir. Dediler ki, biz sizi bir uğursuzluk aracı görürüz. Sizinle tatayyur ediyoruz. Bu tebligatınıza son vermez iseniz sizi taşlayarak öldürürüz. Yasin 18. Ve dediler ki, sizi ve sizin beraberinizdekileri uğursuzluk sebebi sayıyoruz. Neml 47. Ve onlara bir kötülük gelip çattığında Musa ve beraberindekilerle tatayyur ederler. Araf 121. Tayyare konusunda Kur'an, evrensel prensibi şöyle koymuştur. Biz her insanın tayyaresini, uğursuzluk ve uğurunu onun kendi boynuna asıp yüklemişizdir. İsra 13. Tayyare, Hazreti Peygamber tarafından şirk olarak nitelendirilmiştir. Bakın T.Siyer, Tayyare babı, E.D. Tıb, Tayyare babı, Zehebi, Kebair, 156. Buradaki şirk, açık ve sayısal bir ortak tanıma olmadığından biz tayyareyi Büyük Günahlar adlı çalışmamızın Şirk Benzeri Günahlar bölümünde verdik. Bir hadisinde tayyareye inanmadığını söyleyen Hazreti Peygamber, ben iyiye yormayı severim buyuruyor. Bu ne demektir, iyiye nasıl yorarsınız diye sorulduğunda ise şöyle cevap veriyor. Güzel ve temiz kelimelerle iyiye ve güzele yorarım. B. Tıp, Adviye babı, M. Selam, Tayyare babı. Hazreti Peygamber, kötüye ve çirkine davetiye çıkaran bir yaratılışa sahip değildi. Güzel isimlerle güzele ve iyiye yorumlar yapar, güzel kelimeler duyunca onlardan hareketle güzelliğe ve mutluluğa çağrılar çıkarırdı. Bunun içindir ki o, çirkinlik, mutsuzluk, şiddet, sıkıntı, bunalım ifade eden isimleri, deyimleri hiç sevmez, bunları değiştirir, kullandırmazdı. Çünkü o, güzeli ve iyiyi şekillendirme ve yaşatmada Allah'ın en işe yarar dostu olarak insanı görüyordu. İnsanın iyiye ve güzele çıkardığı davetiye Allah tarafından mutlaka dikkate alınır. Bunun içindir ki Kur'an ve Muhammedi ahlakta hüsnü niyet, iyi görüp iyiye yormak esastır. Teâruf, değer üretme yarışı. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçen Hucurat 13, Yunus 45 bu kelimenin kökü bilmek, tanımak, tanışmak anlamındaki irfan veya marifettir. Kur'an bu kelimeyi iki yerde de fiil olarak kullanmaktadır. Bu fiilin Arap dilinde çatısını veren kalıp, tefaül babı, müşareket yani karşılıklı münasebet, üretim ve yarışma ifade etmek için esas alınır. O halde teâruf, tanışıp bilişmede, bilgi üretmede karşılıklı faaliyet göstermek ve yarışmak olacaktır. Bu, bir anlamda medeniyetlerin oluşumuna vücut veren mozaikte bir renk ve desen sahibi olmak için yarışmaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre, insanların boylara, soplara, millet ve gruplara ayrılmalarının evrensel hikmeti budur. Bu ayrımın filan renk veya falan desende üstünlük anlamında yorumlanmasına Kur'an karşı çıkmaktadır. Üstünlük, tearrufta daha fazla değer üretenindir. Tearruf kavramının Kur'ansal çerçevesini daha iyi anlamak için bu kavrama kaynaklık eden Hucurat Suresi 13. ayeti verelim. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve sizi kabilelere ve milletlere ayırdık ki tearrufa gidesiniz. Şu bir gerçek ki Allah katında en soylu ve yüce olanınız takvada en ileri olanınızdır. Teavün, yardımlaşma. Yardım ve destek anlamındaki avn kökünden türeyen bu kelime karşılıklı yardımlaşma demektir. Kur'an-ı Kerim, insan hayatının önemli bir boyutu olarak mutluluğun ve ahlakın temeline teavünü koyar. Ancak mutluluğa götürecek bir yardımlaşmanın doğruluk, hizmet, iyilik, güzellik ve saygı esaslarına dayalı olmasını ister. Prensip şöyle konmuştur. İyilik, doğruluk ve takva üzere yardımlaşın. Kötülük, rahatlık ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Maide 2. Tebliğ. Doğruyu ve güzeli insana ulaştırmak. Bülû ve belâ, bir maksat veya hedefin en ileri noktasına ulaşmaktır. Bu kökten türeyen tebliğ, bir gayeyi, bir ideyi ulaştırılabilecek en ileri noktaya zaman ve mekan bakımından ulaştırmaktır. Kur'an, tebliğ ve bela kelimelerini aynı anlamda kullanmaktadır. Tebliğ, fiil halinde, bela ise isim olarak 10 küsur yerde kullanılıyor. Bunların hepsinde mana, vahyin mesajını insana ulaştırmaktır. Mesajın sahibi Allah, aracı ve taşıyıcı peygamberler ve onları izleyenler muhatap ise insandır. Allah, alemlerin Rabbi, peygamber, alemlerin rahmeti, bakın Fatiha 1, Enbiya 107, olduğuna göre vahyin mesajı bütün insanlığa, hatta bütün canlılara rahmet üzere ulaştırılacaktır. Burada aracı elçinin rahmet olarak anılışının sırrı budur. Rahmet tavrı üzere ulaştırılmayan bir mesaj, Muhammedi olma niteliğini yitirir. Tebliğin bu karakteristiğini Kur'an'ın şu prensibi tamamlar. Dinde ikrah, zorlama, baskı, cebir ve şiddet yoktur. Şu bir gerçek ki, iyi ile kötü, güzel ile çirkin birbirinden ayrılmıştır. Bakara 256. Bu ilke en büyük peygambere hatırlatılırken, yine ikrah kelimesi kullanılarak, bakın ikrah mede şöyle deniyor. Sen insanları imana girmeleri için zor ve baskıya mı maruz bırakacaksın? Yunus 99. Tebliğ, yani alınan vahyi insanlara ulaştırmak, bir peygamberin temel yükümlülüklerinden ve niteliklerinden biridir. Bunu yapmayan nebi, peygamberlik görevini ihmal etmiş olur. Bakın Maide 67. Her peygamber bunu yerine getirmiştir. Bakın Ahzab 39, Araf 62-68. Peygamberin bu görevi ve vasfı, yani tebliğ, insanları tebliğ edilene uyma noktasına getirmek gibi bir zorunluluk taşımıyor. İşin o yanı Allah'a aittir. Peygamber tebliğ eder ve insana sorumluluğunu bildirerek sonucu Allah'a bırakır. Peygamber bir zaptiye, bir zorlayıcı değildir. En'am 107, Şura 48. Ancak tebligatın engellenmesi halinde insanlarla mücadele etmek ve gerekirse savaşmak Kur'an'ın açık direktifleri arasındadır. Bakın Kıtal M.D. Tebliğin yapılmasına engel çıkarılmaması halinde Nebi'nin çatışma ve çekişmeye gitme hakkı yoktur. Kur'an'ın bu noktaya ilişkin beyanları son derece açık ve nettir. Bakın Ali İmran 20, Maide 92-99, Ra'd 40, Nahl 35-82, Nur 54, Ankebut 18, Yasin 17, Ahkaf 35, Teabün 12. Tebliğin yapılması, mesajın muhataba ulaştırılmasıyla olur. İşin bu yanı, nebilerin büyük çilelerinin gündeme gelmesi demektir. Çünkü tebligatın insanlığa ulaştırılması, en ileri anlamda sabır, fedakarlık, feragat, hoşgörü, yumuşaklık, merhamet ve kaynaşmayı gerekli kılmaktadır. Nitekim Kur'an, bütün nebilerin bu niteliklerle donatılmış olduklarını bize yüzlerce ayetiyle haber veriyor. Bu niteliklerin iki kelimeyle ifadeye konması istenirse şunu söylemek gerekir. sabır ve merhamet, rahmet, tebliğin hedefine varmasında en önemli unsurlardır. Kur'an, büyük aksiyoner peygamberleri, ulul azm diye nitelendirirken, bunların en önemli özelliklerini sabır olduğuna dikkat çeker. Bakın, ulul azm m'de. Ve son peygamberin, alemlere rahmet olarak tanıtılması, Enbiya 107'de, tebliğde merhamet unsurunun önemini gösterir. Bakın, rahmet m'de. Sabır ve merhamet, tebliğ adamını, insanları eksikleri, günahları yüzünden itmekten uzak tutar. Kur'an bu noktada en büyük Allah düşmanlarına bile tebliğin götürülmesini, hem de kırmadan, öfkelenmeden, ezmeden, lanetlemeden götürülmesini emrediyor. Kur'an'ın peygamberlere kötülük ve karşı çıkışta bir tür sembol kişi olarak tanıttığı Firavun'a tebliğ yapılmasını emreden ayetinde, Hazreti Musa gibi büyük bir peygambere şu hitabı, üzerinde olduğumuz espriyi tanıtması bakımından çok önemlidir. Ey Musa ve Harun! Firavun'a gidin, o gerçekten azmıştır. Ona gidin ve kendisine yumuşak, tatlı bir sözle tebliğde bulunun. Umulur ki öğüt alır yahut Allah korkusu duyar. Taha 43-44. Kur'an burada tebliğ adamına bir espri sunuyor. En ümitsiz insanların bile doğruya gelebileceklerini akıldan çıkarmamak gerekir. Allah, Firavun'un iman etmeyeceğini elbette ki biliyordu. Ama bize söylenmek istenen şudur. Siz işin o tarafına karışmayın ve bu adamdan hiçbir hayır beklenemez diye bir hükme varmayın. Tebliğe devam edin. Bunu yapmak en azından küfür ve kötülükte ısrar edenlerin sorumluluklarını artırır ve tebliğcinin kendilerini uyarmadığı yolunda bir mazerete sığınmaları imkanını ortadan kaldırır. Tam bu noktada Kur'an'ın hem tebliğ sırrı hem de merhamet açısından mucize bir beyanını hatırlamak gerekir. Araf suresi 164. ayet, Hazreti Musa ve bağlılarının azgınlara tebliğe ısrarla devam etmelerini anlamsız bulan bir zümreden söz ederken şöyle diyor. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azaba uğratacağı bir kavme hala ne diye öğüt veriyorsunuz dediler. Tebliğe devam edenler şu cevabı verdiler. Rabbiniz huzurunda özür beyanı yüzünden bir de belki kendilerine gelir korunurlar ümidiyle. Tebliğcinin böyle davranması hem kendisinin Allah karşısında görevini safsaklamadığına bir dayanak olur hem de yanlış yolda gidenin ben bunu bilmiyordum şeklinde mazeret ileri sürmesini engeller. Ayet bu iki nükteyi birden veren bir ifade güzelliği taşıyor. Türk müfessiri Elmalılı bu ayeti açıklarken şu güzel cümleleri yazıyor. Kötüden sakındırma, herkese son nefesini verinceye kadar farzdır. İkincisi, ümitsizlik dünyada hiçbir hususta caiz değildir. Ve her ne kadar günahkar olurlarsa olsunlar, insanların tövbe ve takvasını arzu ve ümit etmek de bir vazifedir. İnsanlığın hali sürekli değişmededir ve kader sırrı meydana gelişinden önce bilinmez. Ne bilirsiniz, bugüne kadar hiç söz dinlemeyen bu insanlar, belki yarın dinleyiverir ve sakınmaya başlar. Bütün sakınmazsa, belki biraz sakınır ve bu sayede azabı hafifler. Herhalde, öğüt vermek, öğüdü terk etmekten evladır. Öğüdü bütünüyle bırakmaktaysa hiçbir ümit yoktur. Hiçbir mukavemete maruz olmayan fenalık, daha süratle yayılır. Herhangi bir fenalığın aslını silmek olmasa da hızını azaltmaya çalışmak da göz ardı edilmemelidir. Elmalılı 4/2313. Hal böyle olunca tebliğ adamı her türlü imkan ve aracı kullanarak mesajı insana ulaştıracaktır. Bu Kur'an'ın mutlak emridir. Bu öylesine tartışmasız bir gerçektir ki Kur'an temel düşmanları müşriklerin bile bu uğurda kucaklanmasını ve onlarla da bir yakınlaşmaya gidilmesini emreder. Tevbe suresinin 6. ayeti hem de bela kelimesinden bir emir kullanarak şunu söylüyor. 1. Müşriklere bile Allah'ın kelamını dinletmek çarelerini ara. 2. Bu uğurda onlarla yakınlıktan, komşuluktan kaçınma. 3. Hedefin, vahyin mesajını onlara ulaştırıp dinletmek olsun. 4. Bil ki onların sapmaları bilgisizlik yüzündendir. O halde onlara öğretme, gösterme, tanıtma imkanlarını ara, bul ve kullan. Tebliğin Kur'ansal karakterini ve boyutlarını ölümsüz bir biçimde veren ayetlerden biri de En'am suresinin 108. ayetidir. Bu ayet, Allah'ın dilemesi halinde hiç kimsenin sapmayacağını, fakat yaratıcının bir hikmete bağlı olarak böyle bir şey yapmadığını, tebliğcinin işte bu yüzden insanlığa despotluk, baskı yapmaması gerektiğini ifadeye koyan bir ayetin ardından gelmekte ve tebliğ sanatının bir inceliğine dikkat çekmektedir. Sizin gibi düşünüp inanmayanların değerlerine sövmeyin. Söverseniz onlar da sizin inanıp sevdiğiniz değerlere söverler. Ayetin hayranlık verici ifadesi şöyledir. Onların Allah dışındaki yakardıklarına, sahte ilahlarına sövmeyin ki, onlar da bilgisizlik yüzünden düşmanlık ve taşkınlıkla Allah'a sövmesinler. Biz her topluluğa yaptıkları işi böyle süslü göstermişizdir. Sonunda hepsinin dönüşü Rablerinedir. O, onlara yaptıklarını haber verecektir. Bu ayet bizi şu sırları kavramaya çağırıyor. 1. Gerçek yaratıcıyı tanıtmak, sahte ilahlara sövmekle olmaz. İlahının sahte olduğunu bilen, zaten o ilaha sığınmaz. O halde önce Allah'ı tanıtın, gerçekle sahteyi iyice ayıracak şuuru uyandırın. 2. Her insan için kutsadığı değer yücedir. Korunmaya, savunulmaya layıktır. O halde insan psikolojisinin bu inceliğini unutarak Allah'ı savunmaya ve tanıtmaya kalkmak sonuç vermez. İnsanı gerçek değerlere ısındırmak, başlangıçta onun değerlerine saldırmamakla olur. Siz gösterip tanıtın. Sahte değere sırt dönmeyi insanın kendisi zaten gerçekleştirir. 3. İşe sövme ve saldırmayla başlayanların gerçek değerler sunmaları, hele hele Allah'ı tanıtıp sevmeleri mümkün değildir. 4. İnsanın insana saygısı esastır. Yanılan insanı uyarmanın yolu, onu tekmelemek değil, onda şuur uyandırmaktır. İnsana söverek, insanı tekmeleyerek bugünkü hayatı cehenneme çevirenlerin yarınlar için vaat ettikleri cennete kimse güvenmez, inanmaz. Anlaşılan odur ki Kur'an evrensel bir mesaj olarak inancı, seviyesi, kapasitesi ne olursa olsun insanlar arasında ayrım yapmayı, tebliğin hedefine varmasını engelleyici bir felaket olarak görmektedir. Şuraya kadar vermeye çalıştığımız Kur'ansal espriyi, Hazreti Peygamber'in bir fiili, insanlığın hafızasına unutulmayacak bir biçimde kazmıştır. Bu, Hudeybiye Antlaşması sırasında sergilenen ve ilahi planlarca tertiplendiğinde asla kuşku bulunmayan şu olaydır. Hicretin 9. senesinde Mekke yakınlarında Hudeybiye mevkiinde Müslümanlarla Mekke putperestleri arasında hazırlanan ve Müslümanlar için son derece önemli olan bir antlaşmanın imzaları atılacaktı. Müslümanlar adına imza atacak olan Hazreti Peygamber'in adı katipler tarafından Allah'ın Resulü Muhammed diye yazılmıştı. Mekke temsilcileri buna karşı çıktılar ve dediler ki, biz seni Allah'ın elçisi olarak kabul etseydik, zaten seninle uğraşmazdık. İmzayı Abdullah'ın oğlu Muhammed diye atacaksın. Müslümanlar buna haklı olarak reaksiyon gösterdiler. Allah elçisi Hazreti Resul ise, tebliğ stratejisinin abide bir örneğini vererek imza yerinden Allah'ın Resulü deyiminin silinmesini emretti. Sahabiler bunu yapamayacaklarını söyleyince antlaşma metnini Hazreti Ali'nin elinden alarak söz konusu ibareyi kendi eliyle sildi.